Ayrım 30.
Buna uymayan bir parlamento üyesi ihraç tehlikesiyle karşılaşır. Özellikle İngiliz İşçi Partisi ile Fransız Sosyalist Partisi'nde bu çeşit ihraçların birçok örnekleri gösterilebilir. Oy disiplini parlamento üyelerinin bağımlılığını sağlayacak bir araç olmaktan çok bu bağımlılığın bir sonucudur. Milletvekilleri başka nedenlerden seçimsel, akçalı ve benzeri dolayı partiye bağlı oldukları içindir ki gruplarının direktiflerini izlerler. Oy disiplini aynı zamanda kolektif niteliktedir de. Her milletvekili görüşmelerden sonra grupça alınan karara uygun oy kullanmak zorundadır. Fakat grubun kendisi de her zaman istediği kararı almakta serbest değildir. O da kongrelerce ve yönetim organlarınca çizilen genel parti politikasına uymak zorundadır. Böylece parlamento grubu organ olarak parti karşısında bağımlı durumdadır. 1929'da Fransız Sosyalist Partisi, Başkan Daladier'in teklifi üzerine hükümete katılmayı kabul etmişti. Fakat sürekli yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılan Ulusal Konsey bu kararı bozdu ve grup boyun eğmek zorunda kaldı. Ancak grubun bu bağımlılığı esasında ulusal kongrelerce ve yönetim kurullarınca kabul edilen direktiflerin kesinliğine bağlıdır. Parlamento üyelerinin bütün taktikleri de gruba en geniş bir özerklik payı bırakacak genel mahiyetteki tekliflerin kabulünü sağlayabilmek için kongrelere ve kurullara baskı yapmaktan ibarettir. Buna karşılık militanlar parlamento üyelerini önemli kararlar, bir hükümete katılma, güven oyu, önemli bir reform karşısında takınılacak tutum ve benzeri alınacağı zaman iç liderlerle ortak toplantılar yapmaya zorlamak suretiyle tepki gösterirler. Bu toplantı parlamento üyelerinin ya toplu olarak danışman sıfatıyla Belçika Sosyalist Partisi Genel Konseyi yahut oy hakkına sahip delegeleri vasıtasıyla Fransız Sosyalist Partisi Ulusal Konseyi katıldıkları ulusal ya da genel konsey içinde yapılabilir. Aynı şekilde toplantının parti bürosundan bir ya da birkaç delegenin katılmasıyla parlamento grubunun oturumlarında yapılması, İtalya ve Belçika Sosyalist Partileri gibi veya özel bir bağlantı komitesi biçimine alması da İşçi Partisi'ndeki Ulusal İşçi Konseyi ve Bağlantı Komitesi, Belçika Hristiyan Sosyal Partisi'ndeki Bağlantı Komitesi mümkündür. Burada araştırma bürolarının rolüne de değinmek gerekir. Bu bürolar partili milletvekillerince önerilen reform tasarılarını ve kanun tekliflerini hazırlamakla görevlidir. Eğer sözü geçen bürolar parlamento grubundan çok parti liderliğine bağlıysa ve grup kendi metinlerinin hazırlanması için bunlara başvurmaya mecbursa, o takdirde bürolar grup üzerinde pek önemli ölçüde etkili olurlar. Oysa bundan çok seyrek söz edilmektedir. Sistem milletvekillerinin tamamen bağımlı bir statüye indirgendiği partilerde de çok kullanılır. Teorik olarak bütün bu usullerin iç liderlere parlamento üyeleri üzerinde çok açık bir üstünlük sağlaması gerekirdi. Uygulamada ise parlamento üyeleri fiiliyatta kendilerine büyük bir otorite sağlayan çeşitli yollara başvururlar ve böylece ortaya iki başlı bir liderlik çıkar. Bu yollardan birincisi milletvekillerinin görevleri dolayısıyla prestij sahibi oluşlarıdır. Militanlar seçimli temsilcilerden kuşkulanmakla birlikte bir yandan da onlara gıpta ederler. Bir yandan bakanları eleştirirken öte yandan parti toplantılarında onlarla omuz omuza çalışmaktan gurur duyarlar. Parlamento üyelerinin ünü değişken bir faktör olmakla birlikte parti üyeleri arasında hemen daima iç liderlerinkinden büyüktür. Ayrıca parlamento üyeleri genellikle iç liderlerden daha yetenekli kişilerdir. Birkaç aydın ve ateşli militan dışında iç liderler çoğu zaman orta çapta kimselerdir. Milletvekilleri kulis entrikalarına alışık olmaları dolayısıyla bu işte kendileri kadar hazırlıklı olmayan rakiplerine genellikle üstün gelirler. Ancak iç liderlerde ilkelere katışıksız ve uzlaşmaz bir tutuma, yani militanları hoşnut edip milletvekillerini güç duruma sokan bir demagojiye başvurabilirler. Böylece savaş denkleşmiş olur. Buna karşılık parlamento üyeleri yöresel düzeyde üstünlüklerini korurlar. Prestijleri ve hizmetleri sayesinde parti komiteleri üzerinde hakim bir nüfuz sağlayıp bunların desteğiyle merkez organa karşı direnebilirler. Kısacası her şey merkez organın otoritesinin derecesiyle parlamento üyelerinin yöresel örgüte hakimiyet derecesine bağlıdır. Burada da daha önce gördüğümüz gibi seçim sistemi önemli bir rol oynar. Ancak parlamento üyeleri ile parti liderleri arasındaki ayrılık bu kadar açık değildir. Bu karışıklık da parlamento üyelerinin işine yarar. Bir defa partiler çoğu zaman iç liderlerin azlığından sıkıntı çekerler. Aşağı kademelerde lider bulmak zor olmasa bile yüksek kademelerde zordur. Gerekli niteliklere sahip olanlar zaten parlamento üyesi olurlar. Özümleme, absorption, bağımlılıktan korunmanın en etkin yollarından biridir. Parlamento üyesi olabilecek potansiyeldeki birçok liderler içlerinde bu ümidi besler ve girmeyi hayal ettikleri bu organa karşı doğal bir saygı duyarlar. Bu lider azlığı zorunlu olarak parlamento üyelerine parti liderliği görevlerinin verilmesini gerektirir. Böylece özümlemenin başka ve daha yaygın bir çeşidi olan kişisel birlik sistemi büyük ölçüde gelişir. Bazen tüzükler bunu sınırlandırmaya çalışırsa da sınırlar genellikle geniş tutulur. Kanunu yaratan ihtiyaçtır. Böylece milletvekilleri milletvekilliği sıfatları dolayısıyla değil, kişi olarak sık sık kongre delegesi, ulusal komitelerde federasyon temsilcisi, yönetim kurulu üyesi seçilirler. Oysa tecrübeler göstermektedir ki, bu çeşit partilerde ikili görev tek bir kişide birleştiği zaman parlamento üyeliği sıfatı parti liderliği sıfatından ağır basmaktadır. Bu durumda kişisel birlik parlamento üyelerinin üstünlüğünün bir belirtisidir. Bu frenler ve dengeler sistemi sonucunda parlamento üyeleri ile militanları temsil eden parti liderleri arasında sürekli bir yarışım yaratılır. İki grubun karşılıklı durumları partiye ve zamana göre değişir. Genellikle sendikal yapıdaki partiler parlamento üyelerinin nüfuzuna diğer partilerden daha çok direniş gösterirler. Bu da doğaldır. Çünkü sendika örgütü milletvekilleriyle rekabet edebilecek ve ne özümlemeyi ne de ikili statüyü kabul etmeyebilecek güçte bir iç hiyerarşinin kurulmasına imkan verir. Avustralya İşçi Partisi, milletvekillerinin iç liderlerin otoritesine tabi bulunduğu partilerin ilk örneğini teşkil eder. İngiliz İşçi Partisi'nde parti disiplinine ilişkin biçimsel kuralların 1945'te gevşetilmiş olmasına rağmen parlamento üyesinin partiye ve sendikalara bağlılığı oldukça belirgindir. Buna karşılık Latin ülkelerindeki sosyalist partiler parlamento üyelerinin çok büyük nüfus sahibi olduğu izlenimini uyandırmaktadırlar. Bununla birlikte Alman Sosyal Demokrat Partisi güçlü bir sendika hareketine dayandığı halde milletvekillerinin partideki nüfuzu gene de çok büyüktü. Belçika Sosyalist Partisi için de aynı şey söylenebilir. Ancak her iki örnekte de partiye hayli sıkı şekilde bağlı bir sendikacılığın söz konusu olduğu da gerçektir. Bunlardan başka partinin yaşlanması da parlamento üyelerinin nüfuzunu arttırıra benzer. Fransa Sosyalist Partisi tarihinde böyle bir evrim açıkça gözlemlenebilir. Başlangıçta militanların büyük güvensizliği dolayısıyla milletvekillerinin iktidarı büyük değildi. 1914 savaşı öncesinde ise bu iktidar milletvekillerine sürekli yönetim kurulunun kapılarını açan 1913 tüzük değişikliğinin gösterdiği gibi hayli artmış bulunuyordu. 1919-1939 arasında militanların hükümete katılmaya karşı oluşlarına rağmen milletvekillerinin iktidarı gitgide artmaya devam etti. Partinin iktidara gelişi bunu daha da arttırdı. Nihayet 1939 savaşının hemen ertesinde parlamento üyeleri her zamankinden daha önemli bir role sahip görünüyorlardı. Şüphesiz bu kısmen komünizmin gelişmesi sonucunda işçi üyelerinin bir kısmını kaybeden partinin gitgide burjuvalaşmış olmasına bağlanabilir. Fakat burada en önemli rolü hükümet sorumluluğunun yüklenilmesi oynamışa benzer. Nitekim bakanların nüfuzu alelade milletvekillerininkinden çok daha büyüktür. Bu örnek genelleştirilmeye elverişli gibi görünüyor. Bazı partilerin yönetim organlarında bakanların oynadıkları rolü sınırlamak amacıyla aldıkları tedbirler de bu etkenin önemini kanıtlamaktadır. Partinin parlamento üyelerine hakimiyeti. Komünist ve faşist partilerle evrimin son aşamasına ulaşılır. Bunlarda parlamento üyeleri partiyi yönetecek yerde parti parlamento üyelerini yönetir. Komünist Enternasyonel'in ikinci kongresi bütün partili milletvekillerine diğer milletvekilleriyle ortak bir dil bulmaya çalışan bir milletvekili değil, parti kararlarını uygulamak üzere düşman arasına gönderilmiş bir parti tahrikçisi olduklarını kesinlikle hatırlatmıştı. Bu konuda olgular da teoriye uygun düşmektedir. İki çeşit etken bu üstünlüğü açıklayabilir görünüyor. Bunlardan birincisi parti yapısına ilişkin, ikincisi ise parti dışı etkenlerdir. Parti dışı etkenler ancak tali bir rol oynar. Burada seçim sisteminin etkisini hatırlayabiliriz. Liste usulü ve orantılı temsil, parti hakimiyetine yardımcı oldukları gibi komünist ve faşist partilerin kolektif yapısına da çok uygun düşerler. Aynı şekilde bazı ülkelerde partisinden çıkarılan bir parlamento üyesini yeniden seçmen karşısına çıkmak zorunda bırakan ya da diğer bazı ülkelerde parlamento gruplarına organ olarak parlamento çalışmalarında büyük bir rol tanıyan anayasa hükümlerine de işaret etmemiz gerekir. Ancak parti içi etkenler çok daha önemlidir. Bunlar arasında bir defa parlamento üyelerini daha itaatli kılacak birçok teknik yollar vardır. Milletvekilliği ödeneğini partiye devretme yolundaki eski fikir bu alanda yeni bir güç kazanmıştır. Sosyalist partiler bu usulü daha çok mali sebeplerle kullanmışlardı. Parlamento üyeleri ödeneklerinin bir kısmını özel bir aidat olarak partiye ödüyorlardı. Oysa komünist partilerde aynı usul siyasal bir anlam kazanmaktadır. Her şeyden önce amaç, Almanistlerin Fransa'da yapmaya çalıştıkları gibi milletvekilini partinin maaşlı bir memuru durumuna getirmektedir. Fakat aslında bunun daha ince noktaları da vardır. Parti milletvekiline mütevazi bir ücret öder, fakat ayrıca onu kontrol altında tutmaya imkan verecek aynı yardımlarda da bulunur. Komünist milletvekillerinin özel sekreterleri yoktur. Bunlar parti sekreterliğinin hizmetlerinden yararlanırlar. Böylece parti sekreterliği milletvekillerinin parlamento çalışmaları üzerinde en ince ayrıntılara kadar yakın ve sıkı bir denetim kurabilir. Sistem son derece etkindir. Boş istifa mektubu usulü spektaküler niteliğine rağmen çok az önemlidir. Bazı partilerde adaylar seçimden önce tarihsiz bir istifa mektubunu imzalamak zorunda bırakılırlar. Temsilci seçildikten sonra itaatsizlik gösterirse, parti boş yerleri doldurarak istifa mektubunu ilgili mercilere gönderir. Diğer bir takım partilerde ise adaylardan sadece partiden ayrıldıkları takdirde milletvekilliğinden de istifa edeceklerine dair şeref sözü istenir. Fransız Sosyalist Partisi tüzüğünün 16. maddesi. Şeref sözü deyimi sistemin sırf manevi değer taşıdığını açıkça gösterir. Boş istifa mektubu da daha etkili değildir. Uygulamada itaatsiz milletvekili bu sisteme uymayı reddedebilir ve rızanı zorla elde edilmiş olması dolayısıyla istifanın geçersiz olduğunu kolayca ileri sürebilir. Partiyi güç duruma sokmadan ancak memnunluk duyabilecek olan hasımlar ise böyle zorlamalı bir istifa işlemini geçerli saymayı şüphesiz reddedeceklerdir. Yazılı taahhüt sadece bağımsız adayları saf dışı bırakabilir ve diğerlerinin itaatini pekiştirecek bir tören teşkil edebilir. Ancak komünist ve faşist partiler kendilerini aynı sonuçlara ulaştırabilecek çok daha güvenilir başka metotlara sahiptirler. Parlamento üyelerini sistemli şekilde çevrelerinden sökme yöntemi daha önemlidir. Bunun amacı milletvekillerinin seçim çevrelerini kişisel fiefler haline getirmelerini ve partiye karşı bağımsız bir tutum izlemelerine imkan verecek şekilde yöresel bağlarını kuvvetlendirmelerini önlemektir. Bu amaçla adayların temsil edecekleri bölge dışından seçilmelerine dikkat edilir. Seçimler yönünden kazançlı oluşu dolayısıyla diğer partilerde çok yaygın bulunan yörecilik eğilimine kesinlikle sırt çevrilir. Parti milletvekillerinin sadakatinden emin olabilmek için oy kaybetmeyi göze alır. Perigord'da Perigordlu bir kimsenin şansının daha büyük olacağını bildiği halde bir Breton'u aday gösterir. Bununla birlikte bloke liste sistemi bu güçlüğün savuşturulmasını mümkün kılar. Yani listenin başına yabancı adaylar konur ve bunlara mümkün olduğu kadar tanınmış, gerçek yöresel adaylar eklenir. Böylece ikinci gruptakilerin yöresel karakteri birinci gruptakilerin seçilmelerine yardım eder. Ancak çevreden sökmenin bu ilk adımı yeterli değildir. Yerleri değiştirilen milletvekilleri kısa zamanda yeni çevrelerinde de kök salmaya başlarlar. Dolayısıyla bunların çevrelerini sık sık değiştirmek, partiye itaati tehlikeye sokması muhtemel her türlü yöreselleşmeyi önleyecek, bir çeşit karşılıklı yer değiştirme sistemi düzenlemek yerinde olur. Sistemli sökmenin bu şekli pek fazla uygulanmaz. Özellikle komünist partilerin elinde seçimli temsilcilerin bağımsızlaşmasını önleyecek daha başka birçok metotlar vardır. Bu partiler yöresel bağların sadece seçim kazancı bakımından değil, partinin genel nüfuzu bakımından da büyük önem taşıdığını bildiklerinden yöreciliği her zaman hor görmezler. Nitekim savaştan önce Fransa'da bazı komünist milletvekilleri örneğin Renaud Jean, feodal beyler gibi hareket ediyorlardı. Sistemli sökme ile kıyaslanabilecek bir yöntem de şöhretlerin elenmesidir. Parti adaylarını genellikle tanınmamışlar, rütbesizler, kişisel şöhreti olmayan kimseler arasından seçer. Partinin kendi liderlerini bunun dışında bırakabiliriz. Ancak aslında onlar da görüşümüzü doğrular. Çünkü şöhretleri kendilerinden değil partiden gelir. Birçok ülkelerde Komünist Parti üyeleri arasında tanınmış yazarlar, sanatçılar, bilim adamları vardır. Fakat sadakati uzun süredir sınanmış çok eski üyeler dışında parti bunlara nadiren parlamentoda sandalye verir. Şüphesiz bunu açıklamak için partinin proleter niteliği ve işçi sınıfına parlamentoda mümkün olduğu kadar geniş bir yer verme amacı ileri sürülebilir. Oysa Komünist Partisi artık salt işçi sınıfına dayanmamaktadır. Partinin kendi aydınları hakkında genellikle kullandığı mübalağalı övgülerin de bunlara parlamentoda bir yer verilmesini haklı kılması gerektirdi. Gerçi parti zaman zaman yazarlara parlamentoda yer vermektedir. Ama bunlar en silik ve orta değerde kişilerdir. Çünkü diğerleri kişisel şöhretlerine dayanarak az çok bağımsız bir tutum takınabilirler ve parti bunları ihraç etse de etmese de pek güç bir duruma düşmüş olur. Dolayısıyla şöhretler gazete başlıklarına itilir. Fonksiyonları tamamen reklamdan ibaret kalır. Fakat kendilerine ne parti içinde sorumlu bir görev ne de parlamentoda bir sandalye verilir. Araştırma büroları yöntemi de komünist ve faşist partilerce çok kullanılır. Milletvekillerince sunulan bir kanun teklifi hiçbir zaman doğrudan doğruya milletvekillerinin kendilerinden gelmez. Parti uzmanlarınca hazırlanır ve milletvekiline sadece onu savunma ödevi düşer. Böylece parlamento çalışmalarının bir kesimi bütünüyle ve doğrudan doğruya parti tarafından devralınır. Ayrıca milletvekillerine çok yoğun bir doktriner formasyon vermeye de dikkat gösterir. Bazı partilerde gerçek milletvekili okulları mevcuttur. Milletvekilleri bunlara devam ederek hem parti ilkeleri hakkındaki bilgilerini derinleştirirler, hem de parlamenter sıfatları ile ilgili direktifler alırlar. Fransız Komünist Partisi'nin ulusal okullarında bazı dönemlerin özel olarak milletvekillerine ayrıldığını yukarıda belirtmiştik. Bu yöntemin milletvekillerini görevlerine hazırlamak ve parti karşısındaki bağımlı durumlarını kendilerine açıkça hissettirmek gibi iki faydası vardır. Nihayet kişisel birlik milletvekillerinin disiplinini sağlamada kullanılan usullerden sonuncusunu meydana getirir. Bu iki uçlu bir silahtır. Burjuva ve sosyalist partilerde parlamento üstünlüğünün bir aracı olan kişisel birlik burada parti üstünlüğünün aracı haline gelir. Parlamento üyeleri partinin liderlik mevkilerini ele geçirecek yerde parti liderleri parlamento sandalyelerine otururlar. Bu parti dayanışmasının parlamento dayanışmasından daha güçlü olduğunun belirtisidir. Bu durumda iç liderler milletvekili veya bakan sıfatının verdiği prestiji parti içinde kendi otoritelerini pekiştirmekte kullanırlar. Parlamento iktidarı temelinden parçalanır. Bu tersine dönüşü mümkün kılan partinin genel atmosferidir. Son tahlilde milletvekillerinin itaatini çeşitli teknik araçlardan çok daha derin şekilde açıklayan etken de bundan başka bir şey değildir. Çünkü teknik araçlar ancak ikinci derecede bir rol oynar. Her şeyden önce parti disiplini ve bunun parti liderlerine saygıyı sistemli şekilde geliştirici olgusu üzerinde durmak gerekir. Komünist partilerde siyasal büro ve merkez komitesi büyük prestij sahibidir. Bunların ehliyetini, önemini ve değerini belirtmek suretiyle itaati güçlendirmek için her türlü çaba harcanır. Burjuva parlamentoları ise tersine bir hakaret ve alay konusudur. Dolayısıyla milletvekilliği sıfatı sahibine hiçbir prestij kazandırmaz. Bir komünistin gözünde bir merkez komitesi üyesinin bir parlamento grubu üyesinden çok daha önemli olduğu apaçıktır. Bir lider her iki görevi kendisinde birleştirdiği zaman şüphesiz bunlardan ilkine daha çok değer verir. Çünkü kendisi de partinin zihniyeti içinde yetişmiş, partinin burjuva parlamentolarından çok daha üstün olduğuna, bir parti görevinin milletvekilliği görevinden çok daha fazla değer taşıdığına inanmıştır. Partinin genel tutumu da bu duyguyu güçlendirir. Yukarıda görmüş olduğumuz gibi seçim ve parlamento çalışmaları partide ancak ikinci derecede bir rol oynar. Partili milletvekilleri daha önemsiz cephelerde savaşan askerlerdir. Partinin stratejik nedenlerle hukuki siyasal eylemi geçici olarak ön plana aldığı durumlar bunun dışındadır. Fakat parti yöneticilerinden hiçbiri böyle bir tutumun geçici olduğundan şüphe etmez. Genellikle parlamentolar partinin kışkırtma ve propaganda platformları olarak kullanılır. Dolayısıyla milletvekillerinin rolü de yukarıda değinilen internasyonel kararının açıkça belirttiği gibi kışkırtıcılığa inhisar eder. Fransız Komünist Partisi Siyasal Bürosu'nun 1924'te çıkarttığı şu genelgeyi de yukarıdakine ekleyebiliriz. Seçimli temsilcilerin getirecekleri kanun teklifleri salt gösterişçi nitelik taşımalı. Kabul edilmeleri amacıyla değil, propaganda ve kışkırtma amacıyla hazırlanmalıdır. Bu bakımdan parlamentolarda komünist milletvekilleri diğer milletvekillerinden açıkça ayrılırlar. Parlamentodaki genel arkadaşlık havasından ve dayanışma ruhundan uzak dururlar. Sanki bir düşman ülkede toplama kampına konulmuş yabancılara benzerler. Robert de Jouvenel'in dediği gibi, ayrı partilerden iki milletvekili arasındaki benzerlik, aynı partiye mensup bir milletvekiliyle bir militan arasındaki benzerlikten büyüktür. Ancak bu sözler komünist milletvekillerine uygulanamaz. Onlar militanlara yakın, diğer milletvekillerinden uzaktırlar. Bakan olmaları bile durumda esaslı bir değişiklik yaratmaz. Parti, militanlara, bakanların her şeyden önce parti politikasını, hükümet içinde yürüten parti temsilcileri olduklarını ve bunların burjuva ya da sosyalist bakanlarla karıştırılmamaları gerektiğini açıklar. Bu da bakanlık görevini prestijinden büyük ölçüde yoksun bırakır. Nitekim 1945-1946'da Fransa'da iktidar sınavı parti liderlerinde hissedilir bir burjuvalaşma yaratmamıştır. Aynı şekilde bakanlar ve eski bakanlar parti içinde özel bir prestije sahip gibi görünmemektedirler.